Herkese merhabalar. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış. Her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Umarım keyifler yerinde, sağlık sıhhat mükemmeldir. Bendeniz bildiğiniz gibi koşturmaca ve buldurmaca diye kendi çapımda bir kelime türeterek hali pür mealimi sizlere aktarayım. Zira haliyle Türkiye'de turizm piyasasındaki yoğun sezon daha çok Eylül-Ekim aylarına denk geliyor. Ama bir şekilde artık kendime şiar ettiğim sizleri yayınsız bırakmama düsturuna bağlı olarak da bir kez daha karşınızdayım. Sizinle birlikte olmanın verdiği keyfi yaşıyorum diyeyim. Bu hafta değişik bir şey yapacağım. Hatta geçtiğimiz aylarda yanlış hatırlamıyorsam Lex Historia, kendisinde zaten bu programda konuk etmiştik, Mustafa Bozkurt değerli hem podcast meslektaşım hem de komşum, onun yaptığı böyle değişik bir içerik vardı, biraz böyle karanlık hikayeler tarzında. Ona öykünerek bu hafta sizlere ben bir hikaye seslendireceğim efendim. Nereden seslendireceğim? Ustalar ustası, kalemi olağanüstü güzel, keyifli, kıvrak Reşat Ekrem Koçu'nun Eski İstanbul'da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri diye bir kitabı var. Bu kitap aslında bir başucu kitabı olması lazım. Özellikle İstanbul'un, yani imparatorluk başkentinin sahip olduğu eğlence kültürünün legal ve illegal şekilde ne yöne evrildiğini bize gösteren bir kanıt olarak kütüphanenizde bulunması gerekiyor diye. Onun içinden ben en sevdiğim hikayeyi sizlere aktaracağım efendim. Köçek İbo'nun romanlaştırılmış hayatı diye bir öykü var burada. Ben bunu size aktaracağım. Vallahi çok da güzel bir dille yazılmış. O yüzden de çok fazla herhangi bir şekilde izahate gerek olmadan böyle hücum kayıt şeklinde sizlerle bu hikayeyi paylaşacağım. Artık geçtiğimiz hafta bahsettiğim gibi Sultan Abdülhamit'in yaptığına benzer bir şekilde yatarken mi bunu dinlersiniz, yoksa gündüz işinize giderken mi dinlersiniz, işten gelirken mi dinlersiniz, sizin artık başa gönlünüze kalmış efendim. Bu güzel hikaye şu cümlelerle başlıyor ve daha sonra devam ediyor. 17. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı söylenen ünlü köçek Can İbo Şah'ın maceralı hayatının hikayesi ilk defa olarak 1711'de Edirne'de Aynalı Kahvehanede ünlü meddah Burnaz Ali'nin ağzından dinlenmiş. Burnaz Ali bu hikayeyi tam bir ayda bitirmiş, her faslını ballandıra ballandıra anlatarak. Buradan da meddah bölümüne bir atıf yapayım efendim. Yine bak bölmeyeceğim dedim, rahat duramıyorum. Oradan da dinlersiniz meddahların bu hikayeleri nasıl anlattığını. Söz devamı gelmeyecek başka. Kalem artık Reşat Ekrem Koçu'nun elinde. Ve sonunda ben bu hikayeyi babamdan dinledim. O da Mevlevi Derviş Hasan'dan dinlemiş. Derviş Hasan da köçek Can İbo Şah'ı İstanbul'da at meydanında Baba Nazlı kolunda oynadığı zaman görmüş diye bağlamış sözünü. Edirneli ekmekçizade Üveys Çelebi meddah meraklısıymış. Dinlediği hikayelerin senaryolarını bir deftere kaydedermiş. Köçek İbo'nun macerası da 250 senelik o defterdedir. Fakat Üveys Çelebi vakanın geçtiği devir için bir yerde Sultan 4. Murat'ın ilk zamanları, bir yerde Sultan 4. Mehmet'in ilk zamanları diyor. Biz Sultan 4. Murat'ın zamanına göre nakledeceğiz. Sultan 4. Murat 1623'te 12 yaşında padişah olmuştu. Padişahlığının ilk 10 yılı müthiş bir anarşi devri oldu. Kanlı bir anarşi devri hem de. O devri yaşayanlardan Müverrih Mehmet Halife, sokaklar sarhoşlarla dolu, kahvehaneler ve meyhaneler bir rezalethane, camilerde çubuk içerler, gündüz hamamlardan çıplak avrat çıkarıp kaldırırlar, köşe başlarında alenen zina ederlerdi diyor. İşte o yıllarda Ayvansaray'da Lonca denilen Çingene mahallesinde Baba Nazlı, kartalmış, çağa geçmiş bir meyhane köçeği, çok usta bir köçek iken mesleğinden ekmek yiyemez olunca bir orta oyunu kolu kurmuş, onu da yürütemeyerek şu kadar senelik köçeklik hayatında biriktirmiş olduğu parayı birkaç gün içinde tüketince işi, istidatlı Kıpti çocukları bulup onları talim ve terbiye ederek köçek yapmaya ve meyhanelere satmaya dökmüştü. Zor işti ama başka bir şey de yapamazdı. Ağustos ayının sıcak bir günüydü. Edirne kapı dışındaki kahvehanelerden birinde oturuyordu. Niyeti topçulara kadar gitmek, orada konar göçer oba çingeneleri çadırlarını dolaşmak, gözünün kestirebileceği bir şopar bulabilirse babasını kandırıp herife dudak bükemeyeceği, omuz silkemeyeceği bir para verip oğlanı almak, birkaç emek sarf edip büyük gedikli meyhanelerinden birine kapılandırmaktı. Onun talim ettirdiği acemi köçeklerin hepsi makbule geçtiği için emeğinin hakkını elbette alacaktı. Topçulara gitmesine hacet kalmadı. Kısmetini hemen oracıkta buldu. Oba çingenelerinden kırçıl bir herif ile 11-12 yaşlarında ince, uzun, tığ gibi bir oğlan ayı oynatıyorlardı. Şoparın ince vücut yapısı kıvrılıp bükülmeye son derece elverişliydi. Büyük büyük ve uzun parmakları ellerinde defe fiske vururken doğuştan hüneri açıkça görülüyordu. Baldır adelelerinin sertliği ve ayak bileklerinin inceliği ayıyı şevke getirirken ayıyla beraber oynaması, oynarken ince uzun kalem parmaklı ayaklarının adım atışı, taban ve topuk basmadan parmaklarının üstünde yürüyüşleri oğlanın bir rakkas olarak doğduğunu gösteriyordu. Şopar oyundan sonra defini uzata uzata parsa toplamaya başladı. Baba Nazlı'nın önüne geldiğinde eski köçek, usta köçek defe para atacak yerde oğlanı bileğinden yakaladı ve ona has çingene dilinde şöyle sordu. Adın ne? Oğlan kendi has dilini duymaktan gelen sevinçle inci gibi dişlerini göstererek sırıttı. İbo dedi. Seni yanıma alayım, sana çuha potur alayım, ayaklarına sarı pabuç alayım. Bana gelir misin? Çuha poturu al, sarı pabucu al, güllü mintan al, külah al, bir de at al, şeker al, yağlı çörek al, gelirim. Yanındaki bu adam kim? Amcam. Anam babam var mı? Var. 9 tane de kız kardeşim var. Hepsi kocada. Oğlan kardeşin yok mu? Anam oğlan doğurmaz. Seni doğurmuş ya işte. Şopar karışık bir tebessümle bana bakma sen dedi. Baba Nazlı yanlarına gelen ayıcıya döndü. İbo'nun amcası. Ben bu İbo'yu yanıma alırım dedi. Bu çocuğu sen yanına alırsın da ne yaparsın diye cevap verdi amca. Oyuncu, çalgıcı, türkücü yaparım. Biz Balat çingenesi değiliz. Bizden oyuncu, çalgıcı, türkücü çıkmaz. Günahtır. İbo'nun amcası günahtır. Bu oğlan orakçı, ırgat, demirci, ayıcı olmaz. Bu oğlan bir gün padişah huzurunda oynayacak köçektir. Bizde ayıptır köçeklik. Sen yap kendi oğlunu köçek. Bizim şoparımıza ilişme. Hem çelme oğlanın aklını cin gibi, hem ben senin gibi çok laf bilmem. Ama bu İbo'nun babası laf bilir. Onunla konuş. Hemen gidelim. Gidelim ama bilesin ki bu oğlanın bir kusurcuğu vardır. Neymiş ki o kusurcuğu? De ben onu söylemem. Babası söylesin münasipse. Baba Nazlı kalktı. Kırçıl ayıcı ve oğlanla birlikte topçulardaki çadırlara gittiler. Oğlanın babası amcasından uysal çıktı. Hem oğlana hem kendisine hem amcaya birer çuha potur, birer çift sarı pabuç, oğlanın anasına iki donluk çiçekli bez, İbo ile kendisine birer güllü mintan. Bir de senede 100 akçe istedi. Akçe peşin. Hemen uyuştular. Baba Nazlı oğlanın kusurcuğunu sordu. Çingene kaşlarını çatarak yoktur bu İbo'nun kusurcuğu dedi. Amcası söyledi. Yalan söylemiş sarhoş herif. Amca da poturu pabucu kaçırmak istemedi. Ben yalan söyledim sana oğlanı almayasın diye. Yoktur bu İbo'nun zerre kadar kusurcuğu. İbo'yu böylelikle çadırdan alan Nazlı baba loncadaki evine götürdü. Oğlan yanında adeta raks eder gibi yürüyordu. Öyle ki yolda görenler duruyor, seyrediyor, gülümsüyor. Değme köçek bu şopar gibi yürüyemez diyordu. Baba Nazlı'yı tanıyanlar da İstanbul meyhaneleri bir şah daha kazandı diyordu ve soruyorlardı. Adı ne bu oğlanın? Can İboşah. Baba Nazlı yetiştireceği köçeğin adını peşin koymuştu ama kafasının içinde bir kurt vardı. Babası mı, amcası mı yalan söylemişti. Evde sözünden, pazarlığından dönmeyeceğine yeminler ederek bir kere de oğlanın kendisine sordu. İbo gözleri yaşararak boynunu büktü. Vardır. Vardır benim bir kusurcuğum dedi. Nedir? Oğlan ağzıyla söylemedi. Çarçabuk ana doğması soyunarak kusurcuğunu Baba Nazlı'ya gösterdi. Baba Nazlı şaşırdı. Aklının kenarından bile geçmeyen bir şeydi. Kusurcuk değil, İbo'nun köçek olması için giderilmesi imkansız bir engeldi. Oğlanın gözyaşlarıyla masumlaşan ve bir kat daha güzelleşen yüzüne baktı. Onun köçek olması için yaratılmış vücudunu çırılçıplak seyretti. Her gün ne rezaletler görmüyordu gözleri sokaklarda. Kararından dönmeyecekti Baba Nazlı. Bu oğlanı 6 ayda bir usta köçek yapacaktı. 2 sene, 3 senede meyhanede oynatacaktı 15 yaşına kadar. Onu gözünün önünden, elinin altından bir gün, bir an ayırmayacaktı ve o müthiş kusurcuk aralarında bir sır olarak kalacaktı. Sonrası içinde kararını vermişti. İbo'dan hiç ama hiç ayrılmayacaktı. 6 ay değil. İbo'nun meyhanede muhabbet meydanına çıkıp oynaması için 2 aylık sıkı talim kafi geldi. Geceli gündüzlü çalıştılar. Baba Nazlı İbo'nun talimine ne kadar büyük usta olduğunu gösterdi. Bir kuyumcu gibi elindeki ham elması işleyerek pırlanta yaptı. Oba çingenesi İbo'nun ince uzun yapısı, ellerinin, ayaklarının büyük büyük dökümü, o sırım gibi şopar vücudun kıvraklığı, hareket kabiliyeti ve her şeyi bir söyleyişte kavraması işini çok kolaylaştırmıştı. Usta da, çırak da günleri değil saatleri kıymetlendiren bir gayret vardı. Köçeklik için bir de sihirkar bir cazibe lazımdı. İbo'nun her halinde, tavrında o hal vardı. Baba Nazlı sadece oyun raksla değil, oğlanın sesinin terbiyesiyle de uğraştı. İbo'nun sesi gayet de tatlı, Frenklerin bariton dedikleri tondaydı. Oğlanın o güzel sesine cilveli edalar kattı ve İbo'nun ses kudretine denk sözlerle şarkılar yazdı, besteledi. Ve onu bir akşam yanına alarak Lavrendi meyhanesine götürdü Galata'da. İkisi de heyecan içindeydi. Baba Nazlı'nın mütehakim, emreder gibi, idare eder gibi bakan gözleri altında İbo bir oyun oynadı. Şu kadar yıllık akşamcılar o ayarda bir köçek görmediklerini bakışlarıyla söylediler, bahşişleriyle söylediler, ya hey naralarıyla söylediler. Akşamlar birbirini kovaladı. Elinin ayağının 20 parmağında 20 hüner, göbek attı, bale artisti oldu, Arap raksı, Ajem raksı, Çerkez raksı, Moskov oyunu. Birkaç ay içinde Can İbo'nun şöhreti Galata'dan İstanbul'a taştı. Parsalarda toplanan paraları Baba Nazlı hemen altına çeviriyor ve cuma günleri sarraftan gelerek altıncıklarını, artık baba oğul diyelim, bellerindeki altın kemere yerleştiriyorlardı. Böyle 2 yıl geçti. Can İbo Şah 13-14 yaşına bastı ve daha cazip olduğu köçek seyri düşkünleri için hatta bazıları yok diyorlardı. Hele Can İbo Şah'ın hattı gelsin, o zaman afeti devran olacaktır. Ve diyorlardı ki Can İbo Şah gibi bir köçeği olan Baba Nazlı niçin orta oyunu kolu kurmaz? Evvelce kurdu, para batırdı, kolbaşılıkta hüneri yoktu. Ama öbür kolbaşılar bu Can İbo Şah'ı onun pençesinde komazlar, elbet kandırıp alırlar. Yok, Can İbo Şah ondan ayrılmaz. İbo'nun ailesi de Çergesi'nden çıkmış Balat mahallesine yerleşmişti. Ayyaş amca gece gündüz içiyor, İbocuğu sayesinde ağız tadıyla içerim, hem kebap yerim hem yağlı çörek yerim diyordu. Ama İbo anası, babası ve amcasıyla değil, Baba Nazlı'yla Lonca'da oturuyordu. Balat mahallesinin hemen yanı başında Kibar Çingeneler Mahallesi. Ramazanlarda İstanbul'da meyhaneler bir ay kapalı kalırdı. 1633 Ramazanında kapandı ama bayramda açılmadı. Ardından Sultan 4. Murat amansız yasaklarıyla kanlı bir istibdat devri başlattı. İçki yasak, cezası ölüm. Tütün yasak, cezası ölüm. Akşamla yatsı arası fenersiz sokağa çıkmak yasak, cezası ölüm. Yatsıdan sonra fenerle de olsa sokağa çıkmak yasak, cezası ölüm. Her türlü uygunsuzluk yasak, cezası ölüm. Sağa baktın ölüm, sola baktın ölüm, eğri bastın ölüm, yan bastın ölüm. Ya padişah, o her akşam mey ve mahbub alemlerinde. Ne akşamı ne gecesi, şarri bül leyli ve nehar. Nihayet Kurban Bayramı geldi. Kapanan, kimi yıkılan, kimi mahzen, imalethane meyhanelerinden ayakları kesilmiş köçek oğlanlar oyuncu kollarına akın etmişlerdi. Açlıktan ölecek değiller. Baskıdan bunalmış halkın da, işsizlikten kıvranan oyuncu kollarının da ümidi bayramda. 4 gün nefes alınacak. İzin verildi. Meydanlarda birer çadır kurup çalgısıyla, hokkabazıyla, cambazıyla, rakkasıyla, orta oyunu takımıyla ne hünerler varsa gösterilecekti. Baba Nazlı'nın oyuncu kolu yoktu ama kolbaşılar kafilesine katılarak Subaşı Ağa'dan izin almak için o da başvurdu. Subaşı Ağa'yı tanırdı. Ağa sordu, o cevap verdi. Senin kolun var mıdır? Yoktur ama bir köçek oğlancığım vardır, onu oynatacağım. 3'er 4'er 100 kişilik oyuncu kolları varken bir köçek oğlancıkla iş olur mu Baba Nazlı? Baba Nazlı boynunu büktü. Subaşı Ağa da acıdı, Baba Nazlı'nın çadırı da yoktu. At meydanının bir köşeciğinde bir salaş kurması için ona da izin verdi. At meydanı İstanbul'un en meşhur bayram yeriydi. Sazla, sözle, oyunla ve cambazlıkla, hokkabazlık, türlü türlü hünerle halkı eğlendirerek geçirenlerin bir kısmı yılda iki bayramın yedi gününde hüner ve marifetlerini orada döker gösterirlerdi. O bayramda da türlü türlü ve rengarenk bayraklarla donanmış çadırlar, kapılarında hokkabazlar, soytarılar ve davullu zurnalı çığırtkan dellallar. Pehlivan Eyüp'ün koludur, buyurun, buyurun, buyurun efendim, Zümrüt Şah'ın cevahir kolu bu çadırdadır, bu çadır Çelebi kolu çadırıdır, geliniz ha, görünüz ha, geliniz ha, görünüz ha. Sakız gülleri, sine bülbülleri, Neferaki Şah, Pandeleki Şah, Yemenaki Şah bu çadırda, her biri bir Mısır hazinesi değer, Çerkez ve Abaza ve Gürcü gulamları, Zalim Şah, Fitne Şah, Hürrem Şah bu çadırdadır. 70 tastan su içmiş, feleğin çemberinden geçmiş hanende, mutrip, rakkas, cambaz, hokkabaz, ateşbaz, sarembaz, gavvası bahri aşk, amruyi ayyar köçekleri buyursunlar, buyursunlar. Bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinde meydanlara bir akın başlamıştı. At meydanında bir Adem deryası oluştu. Aylardan bu yana dehşetten bunalmış halk gülmeyi unutmuş, halk biraz soluk almak istemişti. Nasıl bunalmasın ki, her gün gördüğü manzaralar şunlardı. Semt semt yol boylarındaki çınarların dallarına asılmış adamlar, uzun bir çubuğun lülesi avuçlarına bağlanmış, baş tarafı imamesi de ağızlarında ve hepsinin boynunda bir yafta. Tütün içicidir, yaramazdır. Bir elinde rakı ibriği, şarap testisi, öbür elinde kadehi, bardağa asılmış adamlar ve boyunlarında yaftaları. İşret eder, yaramazlardır. Boğulduktan sonra saçlarından asılmış çırılçıplak kadınlar, çırılçıplak oğlanlar ve boyunlarında yaftaları. Yaramaz avrattır, yaramaz hiz oğlandır. Boynunda kazmalarıyla asılmış adamlar, hırsızdır. Palaları ağzına verilmiş adamlar, kanlı Levent'tir. At meydanına oluk oluk akıp dolan halkın gözüne bir köşede bir salaş ilişmişti. At kestanesi dalları yapraklarıyla yeşillendirilmiş bir salaş. Soruyorlardı. Bura nedir? Bilen bilmeyene söylüyordu. Babanazlı ile Köçeği Can İbo Şah'ın salaşıdır. Büyük çadırlar meydanın divan yolu başı ile o zamanlar Tunç Ejderha denilen burmalı sütun arasındaki sahada, Babanazlı'nın salaşı da meydanın ta öbür ucunda, örme sütunun dibinde. Ne çığırtkanı var ne davulu. Babanazlı süklüm püklüm oturmuş, yanında iki de çingene, bir kemani ve bir zurnacı. Ama ikisi de usta. O küçük salaş tek köçeğini oynatmaya diğer çadırlardan önce başlamıştı. Can İboş'a göbek attı, parendeler attı, kalem kalem parmaklarının üstünde koşar gibi yürüdü, uçar gibi koştu, uçtu, uçtu, kondu. Görenler takıldı, kaldı. Takılıp kalanlar artık öbür oyuncu çadırlarına gitmediler. İbo'nun eşsiz tatlılıktaki bariton sesiyle söylediği hiç duyulmamış şarkılar, türküler dalga dalga meydanın ta öbür ucuna, divan yoluna ulaşıyordu ve duyanlar soruyordu. Kimdir? Bilenler bilmeyenlere söylüyordu. Can İbo Şah'tır. Salaşta oynar. Daha ilk günün akşamında Pehlivan Eyüp'ün seçkin saz takımı Babanazlı'ya geldi. Daire zenleri hepsinin adına el öptü. Para pul lafımız yoktur. Bize izin ver, bu İbo Can Şah'a saz çalmak şerefi bizim olsun. Bayramdan sonra da gayret kuşağını kuşanır, kolumuzu kurarız dediler. Can İbo Şah'ın adı At Meydanı'ndan Beyazıt Meydanı'na, Cinci Meydanı'na, Kadırga Meydanı'na, Fatih Meydanı'na, Aksaray'da Et Meydanı'na, Yeni Bahçe Çayırı'na ulaştı. Oralardan da halk akın akın onun oyunlarını görmeye geldi. Salaşa evvela al ipekten köçek entaresiyle çıkıyordu. Belinde al kuşak, üstünde al camedan vardı ve külahına da kırmızı bir şal sarılıydı. Parsa toplamaya hacet kalmamıştı. Oynadığı salaşın üstü altın paralarla dolmuştu. Hele bir kılıç oyunu oynuyordu ki medet, çıplak gövdesinde kolsuz ve göğsünü açan, meme altına kadar örten kısa bir camedan, belindeki al kuşağın bir ucunu topuklarına salmış, ince uzun parmaklarında al bürümcükten yarı şeffaf ve bol paçalı bir şal var. İki pençesinde iki eğri kılıç. Oynarken zaman oluyordu ki ince uzun oğlan çelik parıltılarına karışıp kayboluyordu. Kırmızı bir helezona sarılmış çelik parıltıları, çıplak ayaklarının hareketini göz takip edemiyordu. Muhakkak ki o bayram günlerinde İstanbul'da bir sanat yıldızı doğuyordu. Köçeklik yolu bataktı. Bir delikanlının köçek olması için sadece vücut yapısı düzgünlüğü ve yüz güzelliği ve sadece oyun hüneri kafi değildi. Sırtından namusun, iffetin bembeyaz gömleğini çıkarıp atması ve altındaki ar ve namus damarını da çatlatması lazımdı, şarttı. Köçeklerin hepsi bataklık çiçekleriydi. Can İbo Şah ayaktaşlarına benzemedi. şahane ve şuhane oynadı ama kirlenmedi. Sadece oyunları seyredildi, ellenmedi, koklanmadı. İbo bataklıkta değil, bir uçurumun kenarında açmış çiçekte. Adı konulmaz, göz kamaştıran bir çiçek ve dikenler içinde muhteşem bir çiçek. Ne uzanılır, ne koklanır ve de ne de koparılabilirdi. Onu koparmak için uzanacak eller onu ancak hırpalayıp dökecekler, yok edeceklerdi. Bayramın son günüydü. Babanazlı ile İbo sabahın alaca aydınlığında salaşlarına gelirken yolda artık kurulmuş gibi gördükleri oyuncu kolundan konuşmuşlardı. Divan yolunda ayaklarından asılmış çıplak, çırılçıplak bir kız gördüler ama saçları oğlan gibi kesik bir kız, esmer bir kız. Babanazlı yaftasını okudu. Kıpti Müslüme avrattır ki oğlan zeyninde dolaşır idi. İbo sordu. Baba ne yazar? Babanazlı cevap vermedi. İbo üsteledi. Ve hem saçlarını neden kesmişler? Baba geri cevap vermedi küçük oğlana. Çingene'nin kara yüzü o anda kapkara olmuştu. Baba Nazlı koluna artık kurulmuş gibi bakılabilirdi. Bayramın dördüncü günüydü. Devrim vezirlerinden Karakaş Ali Paşa'nın bir adamı geldi. Baba Nazlı kolunu haftaya yapılacak paşanın kızının düğünü için tutmak istedi. Baba Nazlı kol yok, bir aydan önce kuramam diye tersledi. Adam ertesi günün yine geldi. Paşa düğününü bir ay erteledi dedi. Ve pey akçesini de verdi. Bu haber derhal yayıldı ve bütün kolbaşıları bir telaş aldı. Baba Nazlı daha önce de bir oyuncu kolu kurmuş, köçeklikte biriktirdiği bütün paraları harcadığı halde ağır masraflı işi başaramamış, kolunu yaşatamamıştı. Şimdi ise kolunu kurması için bir vezir düğününü erteliyordu. Bu alaka elbette Baba Nazlı'nın koluna değil, kolun köçeği Can İboşah içindi. Lazım geleni yapmak ve Can İboşah'ı Baba Nazlı'dan ayırmak lazımdı. Evvela Babanazlı'nın kendisine başvurarak ortaklık teklif ettiler. O hepsini sakin ve gülerek karşıladı. Hepsine aynı şeyi söyledi. Çingene doğmuşum, Çingene öleceğim. Karun hazinesine sahip olsam yine de Çingene'yim. Ama ustayım, kolum dağıldı, param pulum kalmadı. Şu oğlanı buldum, cevherini gördüm. O ham cevheri işledim, köçek yaptım. İbo benim veli nimetimdir. Bugün beni bıraksa bir olan Allah'a yemin ederim ki gücenmem. Günü gününden âlâ olsun. Kim diler ise varsın, kandırsın, alsın. Seninle ortaklık edecek halim yoktur. İhtiyarladım. Kol kursam da o kol benim değil, Can İbo Şahındır. Var odasına git, kendisiyle konuş. Sonsuz bir güveni vardı Baba Nazlı'nın Can İbo Şah'a. Oğlanla ilk konuşan Pehlivan Ahmet olduğu, onun da Saçlı Ramazan adında şöhretli, İstanbul'u tutmuş bir köçeği vardı. Öyle bir köçek ki padişah alnına eliyle altın yapıştırmıştı. Ama artık çağını geçirmek üzereydi. 25 yaşındaydı. O ve öbür köçekleri Şahin Şah, Mazlum Şah, Memişah hiçbiri Can İbo Şah'la artık boy ölçüşüp rekabet edemezdi. Dile benden ne dilersen dedi İbo'ya. İbo sarı pabuca hasret çeker, yağlı çöreğe hasret çeker, yalın ayak def çalar oynatırdım. Beni yoktan var eden Baba Nazlı'dan ayrılmam. Ardından kolbaşı Selvi Yahudi geldi. Bir dilbaz adamdı, kurnaz adamdı. Başına köçek, hokkabaz, ateşbaz, cambaz, maskara, köçek 300 nefer haramzade toplanmış. Kapıdan kovuldu, bacadan girdi. İbo'nun ayaklarına kapandı. Ustamın emeği bana az değildir ve sadakat dahi naz değildir diye onu tersledi. Nihayet kolbaşılar baş başa verdiler. Kendi aralarında konuştular. Müslümanı, Hristiyanı, Musevisi, Kıpti Müslümi ve Kıpti Nasranisi Kur'an'a, İncil'e, Tevrat'a el basıp bir karar verdiler. İbo'yu ortadan kaldırmak. Öldürtecekler miydi delikanlıyı? Hayır. Uğursuz, nursuz, sapık, ahlaksız, şehir oğlanı, haramzade, veled-i zina ne olursa olsun ellerini kan vebaline, can vebaline bulayacak adamlar değillerdi. İstanbul'dan kaçırtacaklardı. Bir gemiye atılacak, Cezayir'e götürülecek. Orada Cezayir dayı paşasına satılacaktı. Baba Nazlı değil İbo'yu, Cezayir paşasının elinden hünkâr bile alamazdı. Kaçırma planını Pehlivan Laskara ile Pehlivan Parpul hazırladı. Laskara Ayamavri adalı bir Rum kaptan buldu. Oğlanı Cezayir'e götür sat. Dayı Paşa sana oğlanın ağırlığınca altın verir. Altınlar senin dedi. Parpul da asılacak gün ve saatlerini bekler iki şaki buldu. Kanlı Mustafa ve Çıplak Ömer. Sizin için de selamettir. Oğlanı kaldırın, Rum kaptanın gemisine atın, Cezayir'e kaçırın. İbo'yu kaçırma işinin günü ve saati bile hazırlanmıştı ki İstanbul'da inanılmaz bir haber yayıldı ve Can İbo Şah kendiliğinden kayıplara karıştı. Johnny Boşah kendiliğinden kayıplara karıştı karışmasına ama işler gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor, almaya da devam edecek diye ufak nefes alma molamı kullanayım ben. Çünkü ilk başta bu bölümü planlarken iki parça halinde yayınlayacaktım, bir meddah gibi biraz da merak edin istedim ama ya hikaye o kadar güzel gidiyor ki bölmek de istemedim, böyle devam etsin hücum kayıt şeklinde. Ne demiştik? İboşah kendiliğinden kayıplara karıştı, bakalım ondan sonra neler oldu. Koca İstanbul'da birkaç gün, belki de birkaç günde birkaç saat içinde haber yayıldı ki başta onu İstanbul'dan kaçırıp attırmaya sözleşmiş kolbaşılar duyan kulağına inanamadı. Johnny Boşah kız imiş. Babanazlı'nın kapatma fahişesiymiş. Yok, her gece taze oğlan uşaktan bir oynaş bulur yatarmış. Hakikatti. İbo'nun sarhoş amcasının kusurcuğu vardır dediği de buydu. Bütün evlatları kız doğmuş oba çingenesi 10. kızı Güllü'yü şopar kılığında gezdirip avunmak istemişti. Güllü'nün vücut yapısı da bütün azalarıyla oğlan kalıbında dökümündeydi. Göğsüne varınca memeleri yoktu, 15'ini aştığı halde azıcık gelişmiş çakılları vardı. Kuvvetle söylenebilir ki hünsaydı. Şimdi burada ben araya girmeden edemeyeceğim gene. Hünsa ne demek? Bir de onu anlatmak lazım. Hünsa çift cinsiyetlilere verilen bir Osmanlıca tabir. Böyle de bir küçük parantez açmış olayım sizlere efendim. Şöyle devam ediyor Reşat Ekrem Koçu'nun başka başka meddahlardan dinlediği ve bize aktardığı, benim de sizlere dilim döndüğünce seslendirmeye çalıştığım hikayede. Baba Nazlı bu hakikati İbo'yu eve getirdiği ilk gece oğlanın itirafı ve karşısında ana doğması soyunmasıyla öğrenmiş görmüştü. Ama o köçek doğmuş cevheri işlemekten de vazgeçmemişti. Hem emsalsiz bir köçek yaratma hırsı hem de kendisini İbo'ya bağlayan yıldırım aşkı onu o zamanlar için çok tehlikeli olan bu yola sürüklemiş atmıştı. Haber bir hamamdan ve bir çingenenin ağzından yayılmıştı. 50'sine aşkın kırçıl bir çingene eğri kapı içindeki arabacılar hamamına gitmiş, göbek taşında sohbet eder ayak takımından 3-5 kişinin meclisine katılmıştı. Çingene tanınmış bir adamdı. Can İboşah'ın Ayyaş amcası. İçki yasağından sonra da şuurunu tamamen kaybetmişti. O geldiğinde sohbet konusu birden canlandı. Baba Nazlı'nın kol kurmasından bahsediliyordu. İbo'nun amcasına yeğenini methettiler. ''Benim şopar yeğenim yoktur.'' dedi. ''Can İboşah senin yeğenin değil midir?'' ''Şoparsa değil. Kız ise benim yeğenim.'' ''O nasıl laf amca?'' dediler. ''Biz İbo deriz ama o şopar değil, kızdır. Adı da Güllü'dür.'' Baba Nazlı'nın evi hamamın az aşağısında loncadaydı. Çok bahşişlerini almış olan bir tellak peştemalini attı, ayağına poturunu çekti, belki de gömlek bile giymedi de yarı çıplak yalın ayak Baba Nazlı'ya koştu. Yolda belki kendi kendine söylenmiştir, oğlanı şu kadar defa ellerimle yıkadım, nasıl fark etmedim? Ama eşeklik bende, ben az mı köçek oğlanlar yıkadım? Can İboşah'ın edebinden, hayasından şüphelenmeliydim. Baba Nazlı müthiş haberi soğukkanlı ve metin bir şekilde karşıladı. Hatta güldü tellak oğlana. ''Sen o rakı delisi herifin lafına inandın mı?'' dedi. ''Şimdi şüphem var da'' diyemedi tellak. ''Yok inanmadım'' dedi. Baba Nazlı da ''Gel İbo'nun erkek olduğunu önce sana ispat edelim'' demedi de ''Ehli Hibre gider ispat ederiz olmazsa.'' ''Ehli Hibre bilir kişi anlamında kullanılmış burada. Ve tellak oğlana ummadığı bir bahşiş verdi. Başından savarken de ''Can İboşah'ı hamamda hep sen yıkarsın.'' ''Onun erkek olduğunu herkese söyle, sana herkes inanır.'' dedi. Can İboşah da vakayı Baba Nazlı'dan öğrendi. Ustası hamam uşağının getirdiği müthiş haberi söylemekle kalmadı. Bayram günü divan yolunda ayaklarından baş aşağı asılmış çıplak kadının yaftasının ne yazılı olduğunu o zaman anlattı. İbo aklını oynatırcasına şaşırdı. Ustasına daima baba diye hitap ederdi. Ağzını öyle alıştırmıştı. İlk defa kocacığım ben şimdi ne yapacağım dedi. Ne yapacaktı Güllü? O gece uyumadılar. Yapılacak şey evvela İstanbul'dan kaçmaktı. Sonra yol bulurlarsa Ali Osman ülkesinin dışına çıkmak. Adı İbo olsun Güllü olsun, seyredenleri divane eden hünerli ayak ayakları sayesinde her yerde dünyanın her bucağında yaşayabilirlerdi. Sanatın, raksın, dini, imanı yoktu. Frangistan'da, yeni dünyada geçer akçeydi. Cezayir'e gideceklerdi, oradan belki de İspanya'ya geçeceklerdi. Baba Nazlı, tebdil kıyafet eder, yarın erkenden canımızı Üsküdar yakasına atarız. Orada ayrılırız. Ayrı ayrı Şam'a gideriz. Sen babanla ve ananla beraber karı kılığına girersin. Şam'da bir öğrencim vardır. Arap çingenesidir. Namı Tarif'tir. Tarif Şah derler. Pehlivan Talha kolunda köçektir ki cümle Şam halkı bilir. Hangi taraf önce varırsa onu bulur, birbirimizin öbürümüzü onun menzilinde bekler dedi. Öyle yaptılar. Haber yayıldıktan sonra meseleyi hükümete ihbarı belki kolbaşılar bile düşünmemişlerdi. Haberin doğruluğunun en büyük delili Baba Nazlı ile Can İbo Şah'ın ortalıktan kaybolması, görünmemesiydi. Onları ilk arayan Eğri Kapı kolluğu çorbacısı oldu. Yanına mahalle imamını ve mahalleden birkaç muteber kişiyi alarak Baba Nazlı'nın evine gitti. Ev boştu. Çorbacı meseleyi Yeniçeri ağasına, o da İstanbul kadısına arz etti. Kadı efendi de evvela bir gıyap karar verdi. Kıptiye-i Müslüme bir avratı oğlan kılığına sokarak meydanlarda oynatan ve o avratı fuhuş ve şenaat yoluyla kullanan Baba Nazlı ile Can İbo Şah namıyla maruf o kahpe avratın ve onun ahvalini hor görmüş olan uygunsuzlar olan İbo'nun babası ile anasının tevkiflerini ve sorguya çekilmek üzere mahkemeye getirilmelerini emretti. İbo'nun babası ile anası ve Ayaş amcasının oturdukları Balatşah mahallesindeki eve gidildi. Orada köçek oğlanı, sahte köçek oğlanın babasını, anasını bulamadılar ama amcasını buldular. İçki deliliği arasındaki sözleriyle Can İbo Şah'ı belki de dar ağacına kadar götürecek bir hadiseye sebep olmuş ayıcı, kendisini kuşağıyla tavana asmış, intihar etmişti. İstanbul'dan kaçtığının haftasında Anadolu yakasındaki Bostancıbaşı Köprüsü'nün civarındaki bir ormanda, Turşucu Deresi içinde Baba Nazlı'nın cesedi bulundu. Bir Bektaşi babası kılığındaydı. Teberine, neferine, tesbihine, el ve ayak parmaklarında kınası, gözlerinde sürmesine iki kaşı arasına resmedilmiş Elif'ine varınca, parasına tamah edilerek öldürüldüğü anlaşıldı. Bir kayışla boğulmuş olan ceset, Bostancı kolluğuna götürülüp soyulmuş, belindeki izi aydın olarak görünen altın kemeri alınmıştı. Baba Nazlı'nın şahsında çok kıymetli bir sanatkar kaybolmuştu. Can İbo Şah yoktu artık. Babası ve anasıyla birlikte bir kervana katılan Güllü, Şam'a selametle ulaştı. Orada Kıptiyan mahallesinde kolbaşı Pehlivan Talha'yı ve onun vasıtasıyla Tarif Şah'ı kolaylıkla buldu. Güllü Köçek Tarif'in Çingeneler mahallesindeki evinde kocacığı Baba Nazlı'yı aylarca beklediğine kendi geldiğine haberi. Kıpti Arap melezi Tarif çöl ahusu çok güzel bir oğlandı. Güllü de adı üstünde bir çiçek, nikahlarını kendileri kıydılar ve evlendiler. O zamanlar Şam taşı toprağa zevk ve sefa, aşk ve muhabbet, fuhuş ve rezaletle yorulmuş bir tarihi beldeydi. Erkekler ve kadınlar arasında cinsi sapıklık olabildiğine yayılmıştı. Sahakalık bütün saray ve konakların haremlerinde dal dal yaygındı. Küçük bir parantez, sahaka lezbiyen anlamında kullanılıyor Osmanlı lisanında ki o dönemde de lezbiyenliğin yoğun olduğunu anlıyoruz Şam'da. O saray ve konak haremlerinde sırım gibi esmer bir delikanlıdan farksız Güllü kıza öyle sıcak kucaklar açıldı ki İstanbul'dan gelmiş rakkase düşmesin dediler, paylaşılamadı. Bütün kibar Şam hanımlarının en iyisi ruhu, mahremi, hemdemi, makbulü, baş tacı oldu. Kocacığı Tarif de öbür alemin şımarık göçeğiydi. Tarifsiz meclis kurulmaz ve onun oyunlarına doyulmazdı. Güllü geldikten az sonra Köçek Tarif'in kıymeti kat kat arttı. Baba Nazlı kendisini nasıl ham elmastan pırlanta yapmışsa Güllü de Tarif'i öylece işledi, ona yeni oyunlar öğretti, oyunlara kız cilveleri kattı. Fakat gariptir ki kocasını erkeklerden kıskanmayan Güllü'yü Tarif kadınlardan kıskandı ve gün geldi genç kadını evinde kilit altında tutacak kadar zorbalaştı. Ama bu durum uzun sürmedi. Zenginlerden birinin kaşanesinde bir gece içkili bir çılgın eğlence aleminde oynatıldıktan sonra soyulup havuza atılan Tarif esrarengiz bir şekilde boğuldu. Meclisteki sarhoşlar onun istimdadını latife, şaka sanmışlar ve köçek oğlanın boğuluşunu alkışlarla gülerek seyretmişlerdi. Tarif'in ölümünden sonra Güllü'ye ilk evlenme teklifini kolbaşı Pehlivan Talha yaptı. Güllü artık kendisini bir başka erkeğin aşk alemine götüremeyeceğini anlamıştı. İlk kocacığı yaşlı fakat duygulu, olgun, nazik ve büyük bir sanatkardı. İnsan vücudunu kuyumcu gözüyle gören ve kuyumcu eliyle işleyen bir sanatkar. İkinci kocacığı da güzeldi, gençti, hırçındı, serkeşti. Biri öğretmiş ve ona ayaklarına kapanmış, ayaklarını öpmüştü. Öbürü öğrenmiş ve sonra saçlarını koluna dolayarak onu yere çalmıştı. Tarif öldükten sonradır ki ne yapacağını düşünürken Şam'da İstanbullu bir hanımla tanıştı. Zürefa'dan bir İstanbul yosması. Kocası Şam defterdarı iken ölmüş, kendisi bir paşa kızıydı. İstanbul'da babadan kalma bir yalısı vardı. İstanbul'a dönerken Güllü'yü de götürdü. İstanbul'a Şamlı Fatma adıyla dönmüştü. Bir sene kadar o Yosma Hanım'ın paşa babasının boğaz içindeki Kandilli'deki yalısında kaldı. Hanım ikinci yahut üçüncü defa kocaya vardığında Hasköy'de bir ev satın alarak yerleşti ve kendi cinsinden Cambaz Kasım adında bir çingeneyle evlendi. Cambaz Kasım esirciydi. Mısır çingenelerindendi. Fatma da, Kasım da İstanbul'da Araplık tasladılar. Cambaz Kasım çok zengindi. Fatma ile iş, ticaret yolunda anlaştılar. Koca satılık cariyeleri arasında çengilik kabiliyeti gördüğü kızları seçtiği, kendi evine getirdiği, Fatma baba Nazlı'dan öğrendiği usuller, gördüğü yollarla onlara raks öğretti. Öyle oyunlar ki satışa çıkarıldıkları zaman yüksek fiyatlarla alıcı buldular. O cariyeler gittikleri İstanbul saray ve konaklarında "Kız sen bu oyunları nereden öğrendin, kimden öğrendin?" diye sorulduğunda "Benim ustam esirci Mısırlı Kasım Ağa'nın karısı Şamlı Fatma Hatun'dur" diyordu. Çengi kızlar ustası Şamlı Fatma Hatun kısa zamanda İstanbul'da bir şöhret oldu. Saraylardan, konaklardan davet edildi. Fatma Hatun gelsin cariyelerimi görsün, içlerinde raksa istidadı olan varsa talim etsin, ustalık hakkını hiç düşünmesin dediler. Fatma Hatun raksa istidatlı cariyeleri görmek için gittiği konak ve saraylardan günlerce, haftalarca çıkamaz oldu. O kızlarla kibar hanımlar ve hatta hanım sultanlar ve sultanlar da Çengi ustası karıyla meşgul oldular. Uzun bir boy, kestane karası bir deri, büyük büyük eller, büyük büyük ayaklar, göğsü iri çakıllı delikanlı göğsü gibi uzun bir boyun, üstünde biblo gibi duran bir baş, gözlerinin bakışı zeberdest oğlan bakışı, gülümsediği zaman, kaşları çatıldığı zaman, duruşu, oturuşu, adım atışı, topuk vuruşu, sanki bir şahbaz hamlacı civanı kadın kılığına sokmuşlar, getirmişler gibiydi. Bariton sesi daha da kalınlaşmış, davudileşmişti. Kibar yosmalar gökte aradıklarını yerde, kendi konaklarında, yalılarında bulmuşlardı. Fakat İstanbul, sahakalık aleminde Şam'ın gösterdiği yumuşaklığı göstermedi. Bir seferinde Ayşe Hanım Sultan yalısına giden Şamlı Fatma oradan çıkamadı. Onun yalıya gelmesinden az sonra iki nefer cellatla Bostancıbaşı Ağa geldi. Elinde padişahın fermanı, Çengi ustası karıyı Hanım Sultan'ın dizinin dibinden aldılar. Hanım Sultan düştü, bayıldı. Kayıkhaneye indirilen Şamlı Fatma orada boğuldu. Cesedi soyuldu. Üstündeki asım takım mücevherleri cellatlar paylaştı. Çıplak cesedin ayaklarına ve boynuna iri taşlar bağlayıp bir çuvala tıktılar. Bostancıbaşı'nın kıyıyla götürüp Sarayburnu açıklarından denize attılar. Sultan 4. Murat devrine dayandırılan bir hikaye, bir meddah öyküsünü Reşat Ekrem Koç'u böyle böyle dizmiş. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bunları size aktardık. Oldukça değişik bir hikayeydi. Ta İstanbul'un sur açıklarından bir ayı oynatıcılığından başlayan hikaye yine İstanbul'da ama bu sefer de pek de hak etmediği şekilde bitmişti. Benim bu kitap özelinde ve bu hikaye özelinde gördüğüm İstanbul'un her zaman için oldukça renkli bir eğlence hayatının olduğuydu. Her türlü engellemeye rağmen, özellikle belli başlı padişahların gerçekleştirmiş olduğu yasaklar ve insanların bu yasakları delme teşebbüslerinin her seferinde başarıya ulaşması, her ne kadar ölümle cezalandırılsa da insanların eğlenme dürtüsünü hiçbir şekilde durduramamış. Hal böyle olduğu zaman da belli bir süre sonra artık tamamen o kapılar açılmış. Aslında biraz da dürüst olmak gerekirse son zamanlarda okuduğum bazı kitaplar, ki bunlar İstanbul'un eğlence hayatıyla alakalı, özellikle 19. yüzyıla geldiğimizde İstanbul'un ciddi anlamda bir eğlencenin merkezi olduğunu da çok güzel gösteriyor bütün dünya özelinde. Her zaman için insanlar eğlendi. Bunun belli başlı bir takım kabul edilebilir yolları ve dönemine göre kabul edilemeyen yolları vardı. Biz bu hikayede günümüzde ayıplanan, günümüzde hor görülen, günümüzde tukaka edilen bir takım eğlenceleri de görüyoruz ve onların zaman içerisinde ne kadar olağan bir şey olduğunu da görüp anlıyoruz. Her ne olursa olsun insanın özünde tüm sıkıntılarından sıyrılacak eğlenceyi arama dürtüsü var. Bu o zaman da vardı, bu zaman da var, bu yarın da olacak. Her ne kadar siz onları engellemeye çalışsanız da, her ne kadar onları korkutmaya çalışsanız da İnsanlar eğlenecek. Ama her ne olursa olsun idealize etmiş olduğumuz, romantize etmiş olduğumuz o geçmişin de her zaman için bir karanlık yüzünü olduğunu kabul etmek ve onunla beraber devam etmek gerekiyor. Umarım beğenmişsinizdir bu değişik içeriği. Beğendiyseniz, beğenmediyseniz her türlü yorumunuzu Özellikle Instagram üzerinden bana paylaşmanızı, benimle paylaşmanızı çok rica ediyorum. Önümüzdeki günlerde yine böyle ilginç hikayeleri sizlere ulaştırmaya devam edeceğim. Bir kıssadan ise kendi çapımda çıkartmaya çalıştım. Umarım kabul olur, umarım beğenilir. Başka bir bölümde yeniden görüşünceye kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.